Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takipçileri, bu haftaki programımıza kaldığımız yerden 20 bin sözün ikinci makamından devam edeceğiz. Hoş geldiniz hocam.
Teşekkürler, hoş bulduk.
20 bin sözün ikinci makamı, kalbin beş yarasına beş merhemi tazammum eder. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udu bike min hemezati şeyadin ve a'udu bike rabbi en yahurun. Ey maraz-ı vesveseyle müptela, biliyor musun vesvese neye benzer? Musibete benzer. Ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla baksan büyür, küçük görsen küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder. Havf etmezsen hafif olur, mahfi kalır. Mahiyetini bilmezsen devam eder. Yerleşir. Mahiyetini bilsen, onu tanısan gider. Öyleyse şu musibetli vesvesenin aksam-ı kesilesinden kesir-i ruhu olan yalnız beş vesini beyan edeceğim. Belki sana ve bana şifa olur. Zira şu vesvese öyle bir şeydir ki cehil onu davet eder, ilim onu tard eder, tanımazsan gelir, tanısan gider. Gidişle ilgili 5-6 şıkkı bir sualımız olarak, o zaman birinci olarak vesvese ne demektir?
Vesvese bir fısıltı, sessiz konuşma gibi manaya gelir. Lügat olarak istilahi manası işte şeytanın insan kalbine attığı şüpheler demek oluyor.
Evet.
Kısaca bu manası.
Evet. İkinci olarak niçin vesvese aklın ruhun değil de kalbin hastalığı olarak nazar edilmiştir?
Ya. Gerçi akıl ve kalp kesin programda söyledik. Ruh terkip olmadığı için aynı şeyler ama fonksiyonlar farklı. Şimdi kalp iman mahalli, işte muhabbet, korku, sevgi, endişe gibi hislerin mahalli. Akıl deyince daha çok düşünce, fikir kıla geliyor. Ruhun bu vesvesine akıl diyoruz, diğer yönde kalp diyoruz. Hepsi aslında bir yönüyle aynı şeyler. Evet, kalbin akıldan önemli farkı şu, kalpteki manalar kelimesiz olarak belirliyor. Yani, ne diyeyim, mesela örnek verecek olursak, mesela insan bir şey kalben sever değil mi? O sevgi kelimesiz olur. İnsan kelimelerle sevmez. Korku da kelimesizdir, endişe de kelimesizdir değil mi? Merak da kelimesizdir. Bak bunları kelimeye dökeceği zaman akla iş düşer. Akıl kalpten gelen bu manaları kelimelere döker. Şeytanın da vesvesesi kelimesizdir. Çünkü biz kelime deyince, yani konuşma deyince ne anlıyoruz? İnsan zihninde bir cümleyi şekillendiriyor değil mi? Ondan sonra konuşacağı zaman işte ağızda muhtelif mahreçler var, kelimeden çıkış yerleri var. Onları kullanıyor. İşte dilin, tüpü, bezenin yardımıyla bir cümle dile getirilmiş oluyor değil mi?
Evet.
Şimdi cinler tayfesinde böyle bir şey yok yani. Onların ne tüpü, bezenin dilleri var. Ayrı bir mahluk bunlar yani. Bizim cinsimizden değil. Onun için cinlerin konuşmaları da bizim konuşmalarımıza benzemez. Şeytan da cin cinsinden malum. Dolayısıyla şeytanın konuşması olan vesvese kelimesiz oluyor. Mahreçli bir konuşma değil. Dolayısıyla bu konuşmanın kalbe atılıyor. Vesvese olarak kalbe atılıyor. Şeytan kalple vesvese yoluyla konuştuğu ve insanı şüphe düşürmek istediği için evvela kalbe atar diyor Üstad vesvese. Sıra bu yani.
Evet.
Sevgiler, korkular, vesveseler, ilhamlar, hepsinin merkezi kalp. Hepsi kelimesiz.
Evet.
Hepsi kelimesiz.
Konuda zikredilen ayet-i kerimenin meallerini alabilir miyiz hocam?
Hızlı. Birinci ayetin meali, Ya Rabbi, şeytanın vesvesesinden sana sığınırım. Rabbi Avuzbike, sana sığınırım. Bir de Avuzbike, Rabben yahturun, yine sana sığınırım. Onların ben yanında bulunmalarından da sana sığınırım. Şeytanların vesveselerinde mi sanırsınlar? Benim yanımda bulunmalarından, beni yurtta çıkarmalarından manasını. Evet. Ben arkadaş olmalarından da sanırsınlar.
Ayrıca hocam, vesvese ile musibet birbirine benzeyen hastalıklar olarak değerlendiriliyor. Bunu nasıl anlamalıyız?
Şöyle bir benzerlik var yani, ikisi hastalıklar. Değil mi? Musibetler, maddi hastalıklara daha çok musibet diyoruz. Kalp de, vesvese de manevi bir hastalık. Hastalık olması cihetiyle birbirine benziyorlar, bir. Bir de ikisinin de ortak özelliği, maddi hastalıklarda da insan merak etti mi, ikileşir diyor Üstad.
Evet.
Şimdi maddi hastalıklar da düşündükçe, merak ettikçe büyüyor. Üzerinde ehemmiyetle durdukça büyüyor. Manevi hastalıklarda bu daha da önemli. Vesvese de daha önemli. Üzerinde durdukça, önemsedikçe, ehemmiyet verdikçe hastalık daha da ilerliyor. Ehemmiyet vermedikçe küçülüyor.
Evet.
Bu yönüyle de maddi hastalıkla vesvesenin ayrı bir benzerliği var.
Evet.
Bunu nazara veriyor.
Ayrıca hocam, musibetli vesveseden şikayet ediliyor. Acaba musibetsiz olan vesvese faydalı mıdır? Yani
vesvesenin hikmetini Üstad Hürsel'in sonunda beğeniyor. Niye şeytanın eline vesveseyi vermiş yani bak, yeminleri de onu musallat etmiş. Aslı vesvese diyor, teyakkuza sebeptir değil mi?
Evet.
Teyakkuza, uyanık, tahriye dahildir diyor. Aslı bu.
Evet.
Ama aşırı gidilirse, mağara salim, hastalık haline gelir, o zaman zararlı olur. Evet. Çünkü vesvese, mesela akıl bir şeyi acaba şöyle mi böyle mi diye düşünmesi vesvese değil, aklın düşünmesi. Eğer öyle düşünmezse zaten terakki olmaz. Yani olduğu gibi her şeyi kabul etsek, acaba şöyle de olabilir mi diye meraka girmesek, şüpheye düşmesek, o zaman hiçbir ilmi terakki olmaz. Bu vesvese değil aklınki. Ama kalbe iman hakikatlerini tahrik edince o zaman tehlike oluyor. Çünkü orada şüphe olmaz çünkü iman şüpheyi kaldırmaz. Geçen programlarda da tarafsızlık üzerine durur değil mi? Tarafsızlık, tarafsız düşünme. İman hakikatlerine tarafsız düşünme, Üstad'ın tabiri şıkkı muhalif iltizamdır diyor. Muhalif tarafı iltizam etmek, benimsemek, orada yer almak gibi olur. Mesela merake var mıdır, yok mudur? Buna %50 şüphelendik mi? %50 de olmamaya ihtimal vermiş oluruz. Tehlike yani. Yani o zaman tehlike, yani bu noktada tehlikeli oluyor. Şüpheye yol açarsa ki iman da dünya şüpheyi kabul etmez. Tabi şüphenin de bir konu ayrı ama kısa söyleyeyim. Şüphenin de bir tarifi var yani. Şüphe neye diyoruz? Vesvese şüphenin farkları var. Şüphe şu, mesela dünya dönüyorum, dönmüyorum mesela. Şüphelenmişler değil mi?
Evet.
Bu şüphe dönmeye de dönmemeye, dönmesine dönmemesine de ihtimal vermiş. İşi masaya yatırmışlar. Fikrin üzerinde her ikisinin delillerini getirmiş, ortaya koymuşlar. Tartmışlar, analiz etmişler. Sonra bir hükme varmışlar ki dünya dönüyor mesela değil mi? Yani bu şüphe bu. Bir meseleyi aklın önüne koyup bütün yönleriyle incelemesini sağlamak. Şimdi bu aklın görevi zaten. Vesvese farklı. Vesvese de az önce arz ettiğim gibi akıl değil de şeytan kalbe bir mana atıyor. Bunu akıl kendi sözü zannediyor. Şüphe ediyor. Kendi sözü olması için akılın buna ihtimal vermesi lazım. Bunu ortaya koyması lazım. Az önceki örnekler olduğu gibi. Tartması lazım. Ben aklıma böyle bir şey geldi ama işte niye melekleri inkar arzusu var insanda? Görmüyorlar diye. Akla da görünmüyor, kalp de görünmüyor manevi. Değil mi? Sevgi, iman görünmüyor, sevgi görünmüyor. Yer çekimi görünmüyor. O kadar görünmeyen bir şey var ki görünmemek olmamaya delalet etmez tarzında böyle mantıken işi tartıp sonunda karara varıyor ki yok bu aklıma gelen bu mana yanlış. Ama hiç aklına böyle bir şey gelmeden zaten mümin, melekler inanıyor. Ama bir vesvese geliyor. Acaba melekler var mı yok mu gibi. Bu şüphe değil yani. Akla gelen bir şüphe değil. Kalbi atılan bir vesvesedir. İkisinin farkı açıktır yani.
Evet. Burayla ilgili hocam son sorumuz. Vesveseyle musibete cehalet davet ediyor, ilim ise tard ediyor. Üste ise ehemmiyet verilmezse sünnet gideceği ifade ediyor. Bu farklılığı açıklar mısınız?
Gayeti bilmezsen gelir, bilirsen gider değil mi?
Evet.
Oradaki bilmek başka, buradaki farklı. Buradaki bilme, cehalet, bilmemek daha doğrusu cehalet. Yani vesvesenin insan kalbine bir zarar vermediğini bilmemek. Buradaki cehalet o. Adam zannediyor ki kalbine vesvese geldi, acaba imanında bir şüphe mi var? Halbuki vesvese kalbe zarar vermez, imana zarar vermez. İşte bunu bilmemek cehalettir. Buradaki evet. Cehil de maksat, bunun cehaleti yani.
Evet.
Diğer manada cehalet değil. Evet.
Birinci vesile geçiyoruz hocam. Birinci vezih, birinci yada. Şeytan evvela şüpheyi kalbe atar. Eğer kalp kabul etmezse şüpheden şetme döner. Hayale karşı şetme benzet. Bazı pis hatıraları ve münafi edep çirkin halleri tasvir eder. Kalbe eyvah dedirtir, yeğse düşürtür. Vesveseli adam zanneder ki kalbi Rabbine karşı sui edepte bulunuyor. Müthiş bir halecan ve heyecan hisseder. Bundan kurtulmak için huzurdan kaçar, gaflete dalmak ister. Bu yaranın merhemi budur. Bak ey biçare vesveseli adam, telaş etme. Çünkü senin hatırına gelen şetim değil. Belki tahayyüldür. Tahayyülü küfür, küfür olmadığı gibi tahayyülü şetim dahi şetim değildir. Zira mantıksa tahayyül hüküm değildir. Şetim ise hükümdür. Hem bununla beraber o çirkin sözler senin kalbinin sözleri değil. Çünkü senin kalbin ondan müteessir ve müteessiftir. Belki kalbe yakın olan lümme-i şeytaniden geliyor. Vesvesenin zararı tevehüm-ü zarardır. Yani onu zararlı tevehüm etmekle kalben mutazarlı olmaktadır. Çünkü hükümsüz bir tahayyülü hakikat tevehüm eder. Hem şeytanın işini kendi kalbine mal eder. Onun sözünü ondan zanneder. Zarar anlar, zarara düşer. Zaten şeytanın da istediği odur. Birinci vezifle ilgili de 5-6 şıkkı sualimiz olarak o zaman. Birisi, şeytan şüpheyi önce niçin akla değil de kalbe atıyor?
Biz önce sanki söylemiş gibi olduk.
Evet hocam.
Çünkü vesvese kalpte bir dünya şeytaniye var. Üstad böyle deniliyor. Nasıl insan beyninde işitme görme merkezi varsa demek kalpte de manevi kalpte tabii maddi değil. Manevi kalpte de hem melek ilhamına hem de şeytan vesvesesine dair birer merkez, manevi merkez bulunduğu ifade ediliyor. Bu merkez de şeytan vesvese atıyor insan kalbine. Yani onun şeyi o. Temas kurduğu tabiri ise manen tabi. Temas kurduğu merkez orası. Oradan kalple temas kuruyor.
Evet.
Kalple az önce arz ettiğim gibi kelimesiz olarak kötü manaları kalbe atıyor. Bunun kelimeleri akılda dökülüyor demiştik.
Evet. İkinci olarak kalbin kabul etmediği şüphenin şetme dönmesi ne demektir?
O şeytanın önce hedefi şüpheye düşürmek. İmanda şüphe düşürmek. Yani nasıl bir şüphe? Yani senin kalbin bozulmuş mu ki bunlar senin aklına geliyor? Böyle bir şüphe yani.
Evet.
Değil mi? Demek senin kalbin bozulmuş. Bozulmasa bunlar senin kalbine gelmese, iman hakikatleri hakkında sen tam bir yakine sahip değilsin gibi. Şüpheden kasıt bu. Yani iman, adamın iman hakkında, yani kendi iman hakkında adamı şüpheye düşürüyor.
Evet.
Şüphe kelimesi o manada kullanılmış. Fakat kalp bunu kabul etmediği zaman ki kalp zaten rahatsız olması, o kızın metinde de geçti. Rahatsız olması gösterir ki kalp zaten kabul etmiyor bunu. Kalp bu imanda şüphe sahibi olmayı, imanda yakından uzak kalmayı bu manaya kabul etmeyince bu sefer kötü sözler kalbe atmak da şüpheye bir yol açıyor yani. Nasıl yol açıyor? İşte huzurdayken, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda namazdayken işte sen tabi münafi edebe zıt şeyler insanın aklına gelebiliyor ve hayaline gelebiliyor. O zaman adam diyor ki ben namazda duruyorum, bunlar hayalimden geçiyor, aklımdan geçiyor. Demek ben imanımda bir zafiyet var ki, abi ben namazdayken huzurda olmam lazım, hep mukaddes şeyleri düşünmem lazım. Niye bu mülevves şeyler aklıma geliyor? Acaba bende bozukluk mu var diye şeytan, şetim yoluyla şüpheye adamı düşünmeye çalışıyor.
Evet.
Onun bir silahı.
Evet. Şetimle küfür arasında ne gibi bir fark var hocam?
Küfür bir hüküm yani. İmanı zıt küfür.
Evet.
Şetim edebe muhalif yani. Önce şeytan imanı zıt yola sokmaya çalışıyor muhatabını. Muhafak olamayınca az önce arz ettiğim gibi bu sefer kötü şeyler, kötü sözler, kötü hayaller kalbine atarak onu acaba kalbim bozulmuş diye şüphe düşünmeye çalışıyor yani az önce arz ettim.
Evet.
Yani birisi imanı zıt, diğeri edebe zıt. Evet. Kısacası. Evet. Çetin edebe muhalif.
Evet.
Ahlaksız şeyler.
Mantık kaidesince tahayyülün hüküm olmayıp şetmin hüküm olması nasıl izah edilir?
Şimdi tahayyül, usta anlatıyor muyum Mesnevi'nin hocada malumunuz? İmade melatif var diye birbirine müteviz.
Lemahta.
Lemahta, sözde, sözde melamat kısmında geçiyor. Orada geçiyor, önce bir tahayyül eder, hayalden başlıyor. Yani. Dünya işlerimizde de öyle yani. Değil mi? Bir adam diyelim, bir bina yapacak. Hayalinden geçiyor. Önce içinden geçiyor, bir bina olsa arzu. Buna şunat şen deniyor, değil mi? Sonra bu istek haline geliyor. Bir bina yapayım, nasıl olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Önce hayalini bir bina yapmak geçiyor, sonra tasavvur geliyor. Binanın şeklini, planını işte yüksekliği, metrekaresini falan tasavvur etmeye başlıyor. Böyle bir bina yapayım. Sonra tavakkul geliyor, akla işi sokuyor. Tamam ben şöyle yapmam lazım, şurada bir arsalamam lazım, işte ilahir. Artık iş akıl dairesine giriyor daha sonra. İşin adı, ondan da zaten yeni hüküm oluyor. Yani yeni bina tamam değil. İrade edecek bina yapmayı, kudret sarf edecek. Ondan sonra bina ortaya çıkacak. Tahayyüldeyken bina olmuyor. Arada kaç mertebe var değil mi?
Evet.
Şimdi diğer mani meselelerde de böyle. Kötü bir şey hayal etmekle o şey hemen yapılmış olmuyor. Hayale gelmekle. Çünkü hayal, tahayyül hüküm değildir. Hayal etmek hüküm olsa dediğim gibi ev yapma hayali de evimiz olur. Mesela şu an bir arzındayız mesela. İstanbul'a gitmeyi hayal ederiz. Bir an İstanbul'da oluruz. Hacı'ya gitmeyi hayal ederiz. Hemen Kabe'de oluruz. Mekke'de oluruz. Böyle bir şey yok değil mi?
Evet.
Tahayyül hüküm değil. Onun için hayalimize gelen kötü bir şey de hüküm değil yani. Hüküm olması önce tasavvur edilmesi lazım bunun. Sonra tahakkül, aklın dairesine girmesi lazım. Aklın onu tartıp karara varması lazım ki hüküm olsun. Yani tahayyülden hüküme kadar iki kademe daha var. Yani onun için mantık sebep hayal, tahayyül, hayal etmek hüküm sayılmıyor. Halbuki karıza gelen kötü bir şey, biz hüküm gibi zannettik mi bu vesvesedir işte. Vesvese. Tahayyülü hüküm zannetmek değil. Yani.
Evet. Şetin hüküm olması nasıl oluyor?
Şetin işte yani kötü bir şey söylemeye insan hayalinin geçmesiyle yine kötü şey söylemiş olmaz. Evet. Kötü söz.
Tahayyülü şetin de şetin
değil. Evet. O da şetin değil.
Evet.
Ancak buna karar vermesi halinde,
evet.
Bunun konuşması halinde hüküm olur. O zaman sorumlu olur.
Evet. Lümme-i şeytani ne demektir? Az önce değinmiştiniz hocam.
Kısmen değil. Şeytanın kalple, insan ruhuyla temas kurma merkezi tabiri caizse.
Evet.
Kalbin vesvese merkezi.
Evet.
Vesvese açık merkezi diyelim. Diğer merkez var, o da ilhamı açık.
Evet.
Bu ikisi de demek sürekli çalışmıyor. İnsan aklı bunlar arasında karar verme noktasında bir imtihanı tabi tutuluyor.
Evet.
İlham yolunu tutacak, vesvese yolunu tutacak. Meleklere mi tabi olacak? Şeytana mı? Yahut vicdanına mı tabi olacak? İşte kuvve-i kadabiyesine, şehriyesine mi? Bunlar arasında insan sürekli imtihan oluyor.
Evet. Yine vesvesenin zararı tevekkül mevzu vardır. bu cümleyi nasıl anlamalıyız?
Vehim olmayan bir şeyi var kabul etmek değil mi? Vehim var.
Evet.
Zaten bir yeri var, kullanma yeri var. Geçen programda söylemiştik onu. Olmayan bir şeyi mevcut zannetmek, vehim etmek.
Evet.
Çocuklar korkuyor, öce geliyor falan. Olmayan bir şeyi var kabul etmek, o vehim oluyor. Şimdi tevehüm, yani burada da adam mesela kalbine kötü bir şey geliyor, oradan imanına zarar geldiğini vehmediyor. Buradaki tevehüm o.
Evet.
Tabii tevehüm hiç hüküm değildir. Yani tahir hükümünü önce tevehüm hüküm değildir. Şeyi vehmetmek hüküm değildir. Ancak dediğim gibi akla girer, kabul görürse ancak hüküm olur. Yani tevehüm, bir tane cümleyi seçerseniz.
Tevehüm.
Küfür küfür değil değil mi?
Küfür, evet.
Tevehüm mi?
Vesvesenin zararı tevehüm zararı. Evet.
Onun zararı tevehüm etmek zarardır diyor.
Evet.
Yani, kalbe gelen yanlış şeyleri, kalbin sözleri zannetmek vehimdir.
Evet.
Vehim bu. Bunu zararlı tevehüm etmek de zarardır.
Evet.
Ama zararı yoktur çünkü benim iradem dışında oluyor. Tamamen bir vehimdir, şeytanın vesvesesidir dediği anda zarardan kurtulur. Üzerinde durur, kendi kalbinin sözleri zanneder. Önem verir, büyütürse o zaman zarara başlar.
Evet. Burayla ilgili son sorumuz hocam, nefsi kullanmadan şeytan direkt olarak kalbe ve akla müdahale edebiliyor mu?
Şimdi az önce onu sanki kısmen söylemiş olduk. Bir kelimesiz olarak kalbe gelen vesveseler var.
Evet.
Şeytan anlatır vesveseler. Akıl bunu önemser ise zarar görmeye başlar. Bir insan kendi aklına gelen şüpheler olabilir doğrudan doğruya. Nefisten gelen yanlış fikirler olabilir. Bu yanlış fikirler menba akıl oluyor. Nefse emmare oluyor daha doğrusu. Nefse emmare oluyor. Bunu önemseyip üzerine durursa zarar olabilir. Ama tartar, reddeder o zaman zarardan kurtulur. Vesvese değilse tartmaya, düşünmeye gerek yok çünkü bu tamamen kalbin dışında bir hadisedir. Önem vermemektir onun çaresi. Düşünür reddetmek değil de önem vermemektir onun.
Evet.
Vesveseyle akla gelen şüphenin farkı bu. Evet. Kalbe gelen şüphe ile akla gelen şüphe.
Evet. Evet. İkinci vezih geçeceğiz hocam. İkinci vezih, manalar budur. İkinci vezih budur ki manalar kalpten çıktıkları vakit suretlerden çıplak olarak hayale girerler. Oradan suretleri giyerler. Hayal ise her vakit bir sebep tahtında bir nevi suretleri nesceler. Ehemmiyet verdiği şeyin suretlerini yol üstünde bırakır. Hangi mana geçse ya ona giydirir, ya takar, ya bulaştırır, ya perdeler. Eğer manalar münezzeh ve temiz iseler, suretler mülevves ve rezil ise giymek yoktur. Fakat temas var. Vesveseli adam teması telebbüsle iltibas eder. Eyvah der. Kalbim ne kadar bozulmuş. Bu sefillik, bu hisset-i nefis beni mahsut eder. Şeytan onun şu damarından çok istifade eder. Şu yalanın merhemi şudur. Dinle ey biçare nasıl ki senin namazın edeb-i nezihanesinin vesilesi olan zahiri taharete batnın batınındaki necaset ona tesir etmez ve bozmaz. Öyle de mali mukaddesenin suret-i mülevveseye mücavireti zarar etmez. Mesela sen ayet-i ilahiyeyi tefekkür ediyorsun. Birden bir maraz, ya bir iştiha, ya berd gibi bir emri müheyyiç şiddetle senin hissine dokunuyor. Elbette senin hayalin, devai illet ve kazai hacetin levazımatını görecek, bakacak, onlara münasip süfli suretleri nesilecek ve gelen manalar ortalarından geçecekler. Geçeceklerine bir is vardır. Ne telebbüs var, ve ne zarar var, ve ne hatar var. Yalnız hatar ise aslı nazardır, zan nazardır. O zaman bu paragrafın genel manada açıklamasını rica ediyoruz.
Genel açıklama. Şimdi burada manalar, daha önce de dediğimiz gibi, kalpte manasız, suresiz olarak bulunurlar yani. İman da kelimesiz bulunur kalpte. Yani şehadetle kelimeye dökülür.
Evet.
Sevgi kelimesiz bulunur. Birisine bana açıklarsın seni, Allah için seviyorum. Bu kelimeye dökülmüş olur. Burada cümleye demek ki bir cümlenin de bir sureti vardır, bir de manası vardır. değil mi her cümlede? Evet. O cümlenin sureti, yapısı, mananın suretidir. Cümlenin manası ruh gibidir.
Evet.
Kelimeler, cümlenin yapısı onun sureti gibidir, bedeni gibidir. Bu şekilde bir misal ıslatılmış oluyor. Şimdi insan ruhunda da mesela kalp var, akıl var, işte bir hayli duygular var, hisler var. Bunun arasında mücevheret var, yakınlık var, komşuluk var. Mesela insan diyelim işte gözüyle, gözü ağzına yakındır, ayağını uzaktır diyoruz. Ruhtaki latire böyle değil. Ruh tek gibi olmadığı için, mürekkep olmadığı için, basit olduğu için aradaki komşuluk iç içe gir sanki. İç içe. Onun için insan diyelim herhangi bir olaydan etkilendi mi, herhangi bir olaydan etkilendi, merak etti mi, bir şey canını sıktı mı, asa bozuldu mu, birinden bir ihanet gördü mü falan, sürekli akıl, şey, hayal buna uygun suretler dokunmaya başlar sürekli.
Evet.
İnsan namazda duruyor, o az önceki etkilendiği meselelerden dolayı hayali başka şeylere dokuyor. O da zannediyor ki ben namazda olduğum halde niye bunlar benim aklıma geliyor, demek ki kalbimde bozukluk var diyor. Halbuki bunun sebebi kalpteki iman zafiyeti değil, şey, günlük olaylardan onun hatırında kalan, hayaline ilişen, onu meşgul eden meseleler. Onlar o anda aklına geliyor. Aklına gelmesi ve hayaline gelmesi normaldir yani. Ama şeytan bunu kalp bozukluğu gibi takdim edince vesvese olmuş oluyor. Ve bunun da yine çaresi az önce Hüseyin de verdiğiyle ehemmiyet vermemek. Ehemmiyet verirsek bu kalbimden geliyor, imanın zafiyetinden geliyor dersek vesveseye hakikate inkar eder. Ve insana olan olsa zarar, nasıl zarar verir? Huzurdan kaçar geçti az önce metinde. Madem namazda bunun aklına geliyor, namazı bırakınca gelmiyor, namazı terk eder. Terk edildiği de bu sefer isyana alışır. Halbuki namaz dışında bunların gelmesi, bu kötü şeylerin namazda gelmemesi, namazda gelmesi gösteriyor ki bunlar namaza düşman birinin sözleri.
Evet.
Değil mi? Kim olabilir orada? Belli. Evet, yani şeytan vesvesesi olduğunu en büyük delil bu. Kısaca böyle biraz da durumumuzu uzatabiliriz.
Bir iki dakikamız var zaten. Evet.
Evet. Bir kısa bir misal daha verdi burada. İnsanın zahiri taharet namazda şart.
Evet.
Ama bağırsaklığı gibi bir necaset o tarihe zarar vermez.
Aynen.
Bir de şimdi şeriatın zahirine uygun olarak namazımızda durduk mu? Hayalimize geçen şeyler ise batındaki necasetlere benzedi, kötü şeyleri.
Evet.
Bunların bizim namazımıza hiçbir zararı yok. Yani zarar nedir? Az önce beğenildi. Onu zarar telalemez.
Evet.
Aksi halde batının batındaki necaset namaza zarar vermediği gibi iman esastır burada. Ona gelen şeytan attığı vesveseler katiyetten imanı zarar vermez. Evet.
Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Sorularla Risale-i Nur'un kıymeti takip edilir. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.